Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetine daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendim, bize ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle ibadet konusu ve ibadet hazırlıkla alakalı bir takım sorular ulaştı. Abdest, boy abdesti ile ilgili bunları bozan hallerle alakalı bazı sorular ulaştı. Bunların üzerinde müzakere edeceğiz. Bir kardeşimiz, hocam diyor, ağlamak abdesti bozar mı? Şimdi bir defa abdesti bozan hallerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de aslında çok sınırlı abdesti bozan haller zikredilmiş. Ki bunları daha önce de zaman zaman bahsettiğimiz gibi ayet-i kerimede yer alan abdest bozan haller şunlardı. Ve en küntüm berdâ ve alâ seferin. Eğer hasta iseniz veya yolculukta bulunuyorsanız evcâhı dükmünül gâitı veya sizden birisi tuvaletten gelmişse evlâ müslüm nisâe veya hanımlarınızla mülâmesette bulunmuşsanız. Hanefi mezhebi cinsel ilişkide bulunmuşsanız diye ayet-i kerimeye mana veriyor. Şafii mezhebi o görüşte olanlar ise burada mülâmese kelimesini elle, çıplak elle dokunmak olarak o manayı esas alıyor. Dolayısıyla mezhepler arasında bu konuda bir farklılık meydana gelmiş. Abdest bozan halliyle olmak üzere. Yani bu duruma göre demek ki abdesti bozan haller aslında fiili olarak insanın bedeninde meydana gelen tuvaletten gelme hadisesi. Bir de hanımıyla cinsel ilişkiye girme şeklinde Hanefi mezhebi açısından düşündüğümüz zaman Şafii mezhebinde kadına elle, çıplak elle dokunmak nikah düşen hanıma, kendi hanımı dahil abdesti bozar şeklinde değerlendirilmiş. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bu ağlamanın abdesti bozacağına dair bir açıklık olmadığı belli. Yalnız Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazın içinde kahkaha ile gülmek mesela namazı bozar, abdesti de bozar. Kalksın, abdest alsın, namazı iade etsin gibi namazın içinde olan. Doğrudan doğruya ayet-i kerimede abdesti bozan hal meydana gelmemekle birlikte kahkaha ile gülen kişinin namazı gider. Namazı bozulunca abdest alsın, yeniden namazı kılsın gibi. Yani abdesti de bozacağı şeklinde yorumlanmış. Ağlamaya gelince ağlama, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bildiğimiz gibi gece namazlarında özellikle Hazreti Ayşe validemiz bazen o kadar çok ağlıyordu ki Allah'ın Resulü sessizce gözyaşları seccadeyi ıslattığı oluyordu diyor Hazreti Ayşe validemiz. Şimdi öyle olunca ağlamanın demek ki Cenab-ı Hak'tan bir dua etme, talepte bulunma, günahlarına ağlama ve ona benzer bir takım haller sebebiyle namazın içinde ağlama veya namazın dışında ağlama zaten abdeste zarar vermez. Veya dünyevi bir konuyla ilgili ağlamak da aslında abdesti bozmaz. Yani abdesti bozan hallerin arasında ağlama söz konusu değil. Gülmek de abdesti bozmaz ama sadece namazın içinde gülünürse o zaman namazı ve abdesti etkiler diye değerlendirilmiş. Bu da hadis-i şerifte zikredilen hususlardandır. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, alkol içeren parfüm ve kremleri sürmek abdesti bozar mı ve namaza mani midir diye sormuş. Günümüzde bu da çok sorulan sorulardan. Yani kolonya sürünü vermek veya alkol içeren bir kremi sürünmek abdesti nasıl etkileyebilir? Abdesti bozan hallerle alakası ilgisi yok bir defa. Abdesti etkilemez, abdesti bozmaz yani. Namazla ilgili kısmına gelince tabii ki alkol aslında necis kabul edilmiş. Kur'an-ı Kerim'de açıkça ricsü min ameli şeytan, şeytanın amelinden bir cicstir, bir pisliktir gibi bir ifade alkolle, içkiyle ilgili olarak kullanıldığından dolayı aslında şarap pis kabul edilmiş. İnsan üzerine dökülürse, bilhassa şarap dediğimiz içki insan üzerine dökülürse avuç içinden daha geniş bir alana yayılacak kadar çoksa namazı bozar diye değerlendiriliyor. Namazı bozar. Yani idrar gibi bir bakıma pislik açısından birbirine kıyas edilerek bunlar avuç içinden daha geniş bir alana yayıldığı zaman namazı bozuyor. Daha az sıçrantılar halindeyse bildiğimiz gibi idrar namazı bozmaz. ama mekruh olur. Dikkat edilmemesi, üzerimize, elbisemize bu gibi sıçrantıların yapılması tabi namazın sevabının azalmasına sebep olur. Daha fazla olunca da namazın bozulmasına yol açabilir. Bu içki de bunlar gibidir. Yalnız Hanefi mezhebinde şarabın dışındaki temiz alkol diyebileceğimiz alkol çeşidi de var. Mesela karpit madeninden bile alkali üretiliyor. Etil alkol üretilebiliyor. Dolayısıyla şarabın dışındaki bazı mesela günümüzde kolonyalarda kullanılan etil alkol şarap alkolü değildir. Şarap pahalı olduğu için daha ucuz alkoller kullanılmış olabiliyor. Hanefi mezhebi açısından böyle bir farklılık da var aslında. Yani şarap alkolüyle diğerleri arasında bir farklılık da görülmüş. Böyle olmasa bile alkollü bir şey kolonyada olduğu gibi sürüldüğünde tabii hemen namazı durulmamızı tavsiye edilir. Yani namaza duracağı zaman sürünmemesi tavsiye edilir böyle bir durumda. Çünkü aslında herhangi bir alkol içeren bir şey insana sürüldüğü zaman kolonyada olduğu gibi kısa süre içinde alkol hava ile temasa geçince buharlaşıyor, uçup gidiyor. Yani alkol insanın üzerinde uzun süre kalmaz. Kısa süre içinde hava ile temas sonucunda uçar gider. Geride ne kalır? Bu kolonyanın diğer ıslaklık kısmı kalır. Su kısmı kalır. H2O gibi. Belki içindeki diğer esans gibi koku kısımları kalabilir. Alkol kısmı hava ile temas sonucunda uçar gider. O yüzden rahmetli Davutoğlu bizim Yüksek İslam Üniversitesi hocamızdı, fıkıh hocamızdı. Ona sormuşlar bu konuyu. O zaman sınıfta bahsetmişti. Şeylerle görüşeyim, eczane ve kimyacıları görüşeyim demiş. Bir iki kimyacıyla eczanelerle görüşmüş. Dolayısıyla bu gibi kolonyada olan alkolün insan üzerine sürüldüğü zaman kısa süre içinde hava ile temas sonucu buharlaşıp uçup gittiğini ve insanın bedeninde bir iz bırakmadığını söylemişler. Hatta şöyle bir benzetme de yapılmış kendisine. İnsanın üzerine bir sinek konsa, sinedin kanatlarında pislik olsa, sinek uçup gittiği zaman insanın bedeninde, elbisesinde bir şey kalır mı? Kalmaz tabii ki. Bu da onun gibidir demişler. Eğer alkolü biz pis kabul etsek bile çeşidine göre uçup gider, hava ile temas sonucunda buharlaşır, uçup gider ve insan bedeninde bir iz bırakmaz diye kimyacı ve eczanıcılar kendisini açıklamış rahmetli Davutoğlu'nun. Sınıfta bundan bahsetmişti. Yani hülasa abdesti bozmakla bunların ilgisi yok. Yalnız söylediğimiz gibi elbisemize sürülürse, çok miktardaysa necis olan bir şey, sıvı daha doğrusu katı olmayıp da kolonyada olduğu gibi ya da özellikle şarapta olduğu gibi avuç içinden daha geniş bir alana yayılırsa namazı da bozar. Namazın iadesi gerekir. Başka bir kardeşimiz hocam diyor, sürekli yellenme problemi olan kimse nasıl abdest alacak? Özürlü sayılır mı diye sormuş. Evet, sürekli olarak bu anlamda abdestini tutamayan, yellenme rahatsızlığı olan kimse eğer iki namaz arasında namaz kılacak kadar zaman bırakmayacak şekilde tekrarlanır ve daha sonraki namaz aralarında da en az bir defa kendi kontrolü dışında yellenme meydana geliyorsa, kontrolü dışında, böyle bir kardeşimiz sahibi özür sayılıyor bilindiği gibi. Böyle bir durumda her namaz vakti girince abdest alır. Bu abdest bir sonraki namaza kadar yeterli olur. Yani arada yellenme olsa bile abdesti bozulmaz. Özür sahibi sayılır. Çünkü kendi elinde olmayan bir hadise, bir rahatsızlık var orta yerde. İnsan gücünün yetmeyeceği şeylerle tabii ki mükellef tutulmaz. Yalnız burada şunu da ifade etme gerekiyor. İyice bir sonraki namaz vakti girince abdest almaya kalkarsan cemaate nasıl gidecek, nasıl yetişecek? Bilhassa Kabe-i Muazzama'ya falan cemaate gitmek durumunda olan hac ve umre sırasında bu gibi kardeşlerimiz ciddi sıkıntıya düşüyorlar. O zaman acaba erkence abdest alınsa, 20 dakika, yarım saat, 45 dakika önce abdest alsa böyle bir kardeşimiz, acaba bu abdest yeterli olur mu diye düşündüğümüz zaman şöyle bir kolaylık İslam alimleri getirmişler. Demişler, eğer namaz vakti girmezden önce özür sahibi olan kişi abdest aldıysa, bu arada o özrü tekrar etmediyse, yani şöyle diyelim, bu kardeşimiz namazı 20 dakika kala abdest aldı, 20 dakika sonra ezanlar okunup mesela mescide girecek. Bu süre içinde yerlenme olmadıysa, bu özrü tekrarlamadıysa, bu abdesti devam eder diye değerlendiriliyor. Yani böyle olunca demek ki namaz vakti girmeden önce de erkence abdest alınabilir ve bu arada özrü eğer zuhur etmediyse, ortaya çıkmadıysa abdesti etkilenmez ve namazını o şekilde kılar değerlendirmesi bir kolaylık getiriyor diyebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, abdest alırken hangi surelerin veya duaların okunması uygun olur, gerekir demiş. Daha çok Euzü Besmele ile başlanması abdeste hadislerde tavsiye ediliyor. Her azayı yıkarken onunla ilgili dua etmek mesela. Eğer ille namazın detayları içinde biz dua edelim diyorsak, ellerimizi yıkarken "Ya Rabbi ellerimizi haramdan koru." Yüzümüzü yıkarken gözümüzü "Ya İlahi'l Alemin, yüzümüzü harama bakmaktan muhafaza eyle" gibi dua etmek, tefekkür etmek. Ayaklarımızı yıkarken "Ya Rabbi harama gitmeyi bu ayaklarımıza engelle, haram işlemeyi bize nasip etme" gibi bir takım dualar azarla ilgili olarak tavsiye ediliyor. Yanına tavsiye niteliğinde. Bu dualar yapılmazsa tabii ki abdesti etkilemez. Sonunda abdestin sonunda kelime-i şehadet getirilmesi mesela tavsiye ediliyor. Abdest bitti diyelim. Bir kelime-i şehadet getirmek. Arkadan Kadir suresi mesela tavsiye ediliyor. Bunlar tavsiyeler arasında. Yani abdestin bunları sünnetleri arasında bile zikredilmiyor. Tavsiye niteliğinde olan ilave dualar olarak bunları yapmak kişiye ecir kazandırıyor. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. Onun için bu duaları hatırlamayan, terk eden kimselerin abdesti eksiktir demek doğru değil. Çünkü mesela abdestin sünnetleri genel olarak ilmihal kitaplarına baktığımız zaman işte niyet etmek mesela sünnetler arasında sayılmış. Mesela Hanefi mezhebinde abdestle niyet etmek farz değil. Abdestin farzları 4 tane bildiğimiz gibi. Bunların içinde niyet yok. Ama niyet etmek sünnet. Yani abdest aldığımızı bilerek, onun bilincinde olarak almamız gerekir ki abdest sağlıklı olsun. Ondan sonra Euzü Besmele çekmek sünnet sayılmıyor. Elleri yıkamak mesela. Yıkamak, kolları yıkamamızdan önce ellerimizi temizlemek, yıkamak. Çünkü kollarımızdan önce yüzümüzü falan yıkayacağız. Önce ellerimizi yıkamalıyız ki ellerimizde kirlilik varken, ağzımıza burnumuza su verirken ve yüzümüzü yıkarken temiz ellerle bunu yapmış olalım. O yüzden önce ellerimizi yıkamak sünnet kuvvetinde sayılmış. Mesela ağız ve buruna 3'er kere su vermek. Yine yüzümüzü 3 kere yıkamak mesela. Birer defa yıkamak farz bunları bildiğimiz gibi. Yani yüzümüzü 1 defa yıkamak farz. 2-3 defa, 3 defaya kadar yıkamak ilaveler sünnet oluyor. Peygamberimizin hadislerinde zikredilmiş. Mesela dişleri misvaklamak diyelim. Ağzımızı temizledik. Bu arada dişlerimizi de fırçalayalım ya da misvakla temizleyelim demek ilave bir sünnet oluyor. Ondan sonra Hanefi mezhebe sırayı gözetmek mesela sünnet oluyor. Diğer mezheplerde, Şafiilerde mesela sırayı gözetmek farz kuvvetinde görülmüş. Çünkü ayet-i kerimede sıraya göre abdestin farzları zikredilmiş. Yani mesela kumt ila sıra fesulü vücuhekum. Yüzlerinizi yıkayınız buyurulmuş mesela. İlk defa yüzü yıkamak Kur'an-ı Kerim'de zikredilmiş. Ondan sonra ve yedekülü merafikü, dirsekler kadar kollarınızı yıkayınız. İkinci sırada bu var. Ve emsehu bi rusikum, başınızın bir bölümünü meshediniz. Üçüncü sırada başını meshetmek var. Ve cükünel Kabe'nin topukları kadar ayaklarınızı yıkayınız da 4. farz olarak zikredilmiş. İşte bu sırayı gözetmek, uyumak farz mı, sünnet mi diye düşündüğümüz zaman Hanefi mezhebi sünnet hükmündedir. Bu sıraya uyulursa sünnete uyulmuş olur. Ama bir sebepten dolayı uyulamasa, sıra bozulsa bil farz. Sıra bozulsa Hanefi mezhebi abdest yine abdesttir demiş. Mesela şöyle diyelim. Biz abdest almak üzere lavaboya geldiğimizde önce ayaklarımızı yıkamamız gerekebilir. Dışarıdan gelmişizdir, yalnızca gezmişizdir. Şöyle ayaklarımı sabunla bir yıkayayım dedik mesela. Ayaklarımızı yıkadık. Ondan sonra baştan başlayıp abdest aldık ama ayaklarımızı nasıl olsa daha önceden, biraz önce yani yıkadık. Daha ayaklarımız kurumadı bile. Diyerek yıkamasak, en son yıkayacağımız ayakları ilk önce yıkamış olsak, Hanefi mezhebinde sünnete uymama durumu var ama abdest sahihtir, geçerlidir yani. Fakat diğer mezheplerde bunu sırasına uymak lazım. Yeniden ayakları yıkamak gerekir görüşü hakim görüştür. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, abdest alırken ve namaz kılarken abdestimin bozulduğu şüphesine düşüyorum. Ve tekrar abdest alıyorum. Vesvese konusunda ne yapmalıyım diye sormuş. Şimdi bu gibi aşırı şüpheci olan kardeşlerimiz şüpheye düştüğü zaman, eğer bu bir defaya mahsus oluyorsa abdestini yenilemesi tavsiye ediliyor. Namaz rekatları için de geçerli bu. Daha önce hiç şüphelenmediğimiz halde bu namaz herhalde eksik oldu. 4 rekatlı namazı üst kıldım gibi bir kanaatimiz varsa, şüpheye düştüysek, bunu 4'e tamamlamak asıl oluyor. İlk defa şüpheye düşüyorsak. Fakat genel olarak şüphecilik hakim duruma geldiyse, sürekli şüpheleniyorsak, acaba abdestim bozuldu mu bozulmadı mı? Hani iki namaz arasında biz 2 saat, 3 saat, 4 saat abdestli durmaya alıştırmışız kendimizi. Tuvalete falan gitmediğimizden eminiz. Abdestin o yönüyle bozulmadığından eminiz ama acaba yerlenme oldu mu olmadı mı falan, o anlamda şüpheye düşüyoruz mesela. Bu her zaman oluyorsa, dolayısıyla kesin olarak abdesti bozan bir halin meydana geldiği söz konusu değilse, bunu kesin hatırlamıyorsak, bu gibi şüphecilik durumlarında zannı galibimize göre hareket edebiliyoruz. Yani ben tuvalete gitmedim, onun dışında abdesti bozan bir halinde meydana gelmemiş olması gerekir diye zannı galibimiz yoğunlaşmış, kanaatimiz varsa kendimizi abdesti sayıyoruz. Yine namazı 3 mü kıldık, 4 mü kıldık diye sık sık şüphecilik hakimse, sık sık şüpheye düşüyorsak, o zaman zannı galibimize göre hareket ediyoruz. Namaza duralı bir hayli oldu, herhalde 4 rekat tamamlanmış olması gerekir kanaati yoğunlaşmış kanaat halindeyse, namaz tamam sayılıyor ve sorumluluğumuz da kalmıyor. Yani bu gibi şüphecilik durumlarında demek ki zannı galibimize göre hareket etme imkanımız oluyor. Çünkü bunu önlemek bir hayli zordur şüpheci kişilerde. Sürekli yeniden abdest almak, sürekli namazdan şüphe sebebiyle birer rekat daha ilave etmek, belki 5. rekatı ilave ettik. 4 rekat kılmıştık, herhalde eksik oldu deyince bir rekat eklersek 5 rekat oluyor. Bu defa da başka problemler çıkıyor. Yani 5 rekat ilave hakkımız yok. Namazın aslı 4 rekat olunca 5. rekat fazlatan kıldığımız bir namaz oluyor. Üstelik son rekatta, yani daha doğrusu son oturuş dediğimiz oturuş, hiç yapmadan kalkar da bir rekat daha ilave edersek Hanefi mezhebinde namaz da bozuluyor mesela. Yani dolayısıyla bu duruma düşmeme açısından da zan-ı galibimize göre hareket etmek daha uygun görünüyor. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, bayanlardan gelen doğal akıntı abdesti bozar mı? Elbiseye bulaşması namaza engel olur mu diye sormuş. Şimdi hanımlardan gelen bir doğal akıntı, bir de rahatsızlık sebebiyle gelen akıntı olabilir. Bir de adet kanaması olabiliyor bildiğimiz gibi. Adet kanaması belli. Hanımın namazı bırakmasına yol açan bir durumdur. Onu herkes, hanımefendilerin bildiği bir konu. Diğer hastalık, rahatsızlık sebebiyle, kadın hastalıkları gibi bir sebeple bir akıntı geliyorsa onun hükmü de belli. Yani sürekli böyle bir rahatsızlık hali devam ediyorsa kadın hastalıkları anlamında, o zaman hanımefendi özür sahibi de sayılabilir. Sahibi özür dediğimiz, yani her namaz vakti girdikçe abdest almak suretiyle namazlarına devam edebilir. Bunu özür sahibi diyoruz. Soruda sorulan ise hanımların doğal akıntı denilen burun akıntısı gibi rahatsızlığı olmayan, herhangi bir kadın hastalıkları söz konusu olmayan bir hanımefendi de böyle bir doğal akıntı, bunu doktorlarla görüşmüştük biz, burun akıntısı gibidir dedi doktor arkadaşlar. Yani bir rahatsızlık yok hanımefendinin, sağlıklı bayanlarda. Bu akıntı aynen burun akıntısı gibidir. Abdesti etkilememesi gerekir kanaati bizde hasıl oldu. Yani hanımların demek normal gelen akıntısı normalde abdesti bozmaz. Çünkü elinde olmayan sebeple hastada olmadığı halde kendiliğinden gelen böyle bir akıntı burun akıntısına kıyas edilerek abdesti bozmadığı söylenebiliyor. Yalnız bu konuda şöyle bir uygulama da aslında hanımefendilerde söz konusu. Özellikle orkid denilen bez kullanma alışkanlığı varsa bir hanımefendide, dolayısıyla böyle bir durumda ister hastalık sebebiyle olan akıntı olsun, ister diğer doğal olan olsun fark etmez. Tuvalete gitmediği sürece, yani orkid bez açılmadığı sürece abdest etkilenmez deme imkanımız var. Buna cebire diyoruz bildiğimiz gibi. O zaman 2-3 namaz kılması da böyle bir abdest hanımefendinin mümkündür. Yani özür sahibi olsa bile sargı bezi hükmü uygulandığı zaman tuvalete gitmediği sürece o hanım kardeşimiz bu sebeple abdesti bozulmaz. Kadın hastalıkları sebebiyle akıntı olsa da kan lekeleri tarzında bile olsa cebire hükmü dediğimiz. Çünkü bildiğimiz gibi vücudumuzda herhangi bir yara bere varsa, bir çıban sürekli kanayan eden veya işte bıçakla kesme sonucu, trafik kazaları sonucundaki meydana gelen yaralarda bildiğimiz gibi sargı bezi kullanılıyor. Ameliyatlarda yine sargı bezleriyle ameliyat yerleri kapatılıyor. Ayrıca herhangi bir kırık çıkık olunca kırıklarda sargı bezi kullanılıyor. Ve bazen 2-3 hafta sargı bezi içinde vücudumuzun bir bölümü, bir ayağımız, bacağımız mesela sargılı olarak kalabiliyor. Peki bu süre içinde abdest alacağız, ayaklarımızı yıkamamız lazım. Cünüplükten dolayı boy abdest almamız gerekiyor. Sargı bezleri de duruyor mesela. İşte buna cebire deniyor sargı bezi uygulamasında. Sargı bezini açma gerekmiyor. Üzeri meshediliyor gerekirse. Bu meshetmek de zarar verecekse, mikrop kapma terkesi varsa o da terk edilebiliyor. Yani sargı bezi açıldığı zaman abdest bozuluyor ama açılmadığı sürece bu 3-5 saat, 10 saat, bazen 3 hafta mesela ayağın kırılması durumunda alçıya alınıyor. Alçı 3 hafta süreyle kalıyor yerine göre, 20 gün. Bu 2-3 defa belki biz banyo yapmamız gerekiyor bu süre içinde. Dolayısıyla biz banyomuzu yapıyoruz. Ayağımızdaki bu sargıları, alçı malzemelerini hiç ıslatmıyoruz mesela. Hiç ıslatmadan abdestimizi alıyoruz, boy abdestimizi de alabiliyoruz. Bunun gibi, bu gibi durumlarda sargı bezi demek ki açılmadığı sürece abdestimizi etkilemiyor. Hanımefendilerde de orkid dediğimiz bu bez kullanma durumunda bunu sargı bezi gibi yorumlama imkanı söz konusudur. Zaten söylediğimiz gibi doğal olan akıntıda buna bile gerek olmadan hanım kardeşimizin abdestinin bozulmadığını söyleyebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, mantar, egzama, mayasıldan çıkan safi sular abdesti bozar mı? Ne miktarda olursa namaza mani olur, necasetten kabul edilir mi demiş. Bu mantar, egzama, mayasıl gibi parmak arası özellikle mantar durumlarında abdest etkilenmez. Yalnız şunu aslında günümüzde bir problem olarak bilmek gerekiyor. Ayaklar yıkandığı zaman eğer parmak araları kullanmazsa gerçekten ayakkabıların da sıkması gibi sebeplerle parmak aralarında İslami kesimde özellikle bu gibi mantarlar oluşabiliyor. Bunların önüne geçebilmek aslında her abdest alışta mutlaka parmak aralarını kurulamakla mümkün olabiliyor. Hatta sirkeyle ovalama yoluyla önceleri birkaç defa bunların yok edilmesi de söz konusu olabiliyor. Tecrübelerle bunları pek çok arkadaşlarımız yapmış olabiliyor. Dolayısıyla bu yollarla bunları önleme imkanı var. Önlenemediği durumlarda kısaca bu gibi parmak araları mantarlar kanama tarzında ciddi bir akıntı meydana getirmedikçe abdesti etkilemez diyoruz. Egzama mayasılda da benzer şeyleri söylüyoruz. Yani o gibi sarı su veya ona benzer az miktardaki mantardan gelecek az sıvılar abdesti etkilemez. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, bir yere dayanmadan uyumak abdesti bozar mı? Şimdi namazın içinde veya namazın dışında, özellikle namazın dışında olan uyumalarda, bildiğimiz gibi uyku abdesti bozar. Hanefi mezhebinde özellikle uyumak abdesti bozar. Bu Kur'an-ı Kerim'de yok ama peygamberimin hadis-i şeriflerinde var. Allah'ın Resulü uyuyan kimsenin abdest almasını bildirmiş peygamberimiz. Çünkü uyku halinde kişi yellenmiş olabilir demiş peygamberimiz. Uyku hali yellenmeyi serbest hale getirir. O yüzden yellenip yellenmediğinden emin olamaz manasında. Yani asıl abdesti bozan uyumak değil. Uykudayken yellenme ihtimalinin genel olarak olabileceğini peygamberimiz ifade buyurmuş. Abdesti bozan yellenmedir buyurmuş. Asıl uyumak değil. Buradan yola çıkılarak İslam alimine demişler, yerlenmeden eminsek eğer biz, düzgün oturmak suretiyle uyukladığımız zaman veya arkamıza dayanarak bir sandalyede, işte otobüste özellikle düzgün oturarak uyukladığımız zaman abdest bozulmaz kanaatine varılmış. Ve günümüzde de bunu uygulama imkanı olabiliyor. Özellikle uzun yolculuklarda, efendim trende, uçakta veya otobüste eğer koltukta düzgün oturulduysa, yerlenme konusunda eminsek kendimizden, uyuklama, arkamıza dayanarak uyuma falan abdesti bozmaz. Fakat yan yatarak, yatağımıza uzanarak falan yatmalarda uyuduğumuz zaman yerlenmenin olabileceğini tahmin etmek zor değil. Bu yüzden normal olarak demek ki yatıp uyumalarda abdest kesinlikle bozulur. Ama düzgün oturarak uyuklama veya otobüslerde, uçakta vesairedeki düzgün oturarak olan yolculuğumuzda abdestimiz bozulmamış olabilir. Eğer yellenmeden eminsek sadece uyuklama veya uyuma abdesti bozmaz diyebiliyoruz. Onun için bir yere dayanmadan ifadesi, bir yere dayanma olduğu zaman yan yatma, serbest kalma, yatakta yatar gibi yatma hali tabii ki yerlenmeye konuyu açık hale getirdiği için abdesti bozduğu düşünülüyor. Asıl işin püf noktası demek ki düzgün olarak oturma halinde abdest bozulmaz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, abdestimiz var ama sıkışık bir haldeyiz. Cemaatte kaçıyor. Bu şekilde cemaatle kılmak mı faziletli, yoksa cemaati kaçırıp tek başımıza kılmak mı daha uygun olur diye sormuş bir kardeşimiz. Şimdi önce şunu değerlendirme gerekiyor. Böyle bir durumda abdestimizi yenileyerek cemaat yetişebileceksek, son rekatlarda bile olsa tabii ki cemaati kaçırmadan namazı kılmak tavsiye edilir. Yani abdestimizi yenileyip imama ikinci, üçüncü rekatta, belki dördüncü rekatta yetişirsek cemaat sevabını almış oluruz. Böyle değilse namaza hiç yetişememe, imamın arkasında namazı tamamen kaçırma durumu söz konusuysa, çok da sıkışık değilsek meal kerahe diyelim, zaten mekruh olur demişler alimleri. Çok sıkışık iken namaz kılmaya kalkmak, imama uyup da cemaatle namaz kılmak mekruh olur dermiş. Bu tenziyen mekruhlar arasında tabii ki olması gerekir. Abdestliyiz ama biraz sıkışık halimiz var, çok da değil diyelim. Takdir aklımızı kullanmışız, cemaati kaçırmayalım diye imama uymuşuz mesela. Bu namaz sahihtir, namazı etkilemez. Ancak söylediğimiz gibi eğer namazı yetişebileceksek abdestimizi tazeleyerek geliriz. Yetiştiğimiz rekattan devam ederiz ve eksik kalan rekatları da ayağa kalkarak tamamlarız. Bu iki şıktan birisini kişi cemaat durumuna, abdest alma yerlerinin belki vakit kaybettirme durumlarına göre değerlendirebilir. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, abdest almazdan önce mutlaka tuvalete gitmek gerekiyor mu demiş. Hayır, böyle bir şart yok. Yani biz abdest alma ihtiyacındaysak, tuvalet ihtiyacımız da yoksa normal abdest alırız, namazımızı devam ederiz. Böyle bir şart söz konusu değil. Ayrıca ayakta idrar yapma ile ilgili diyor, görüşünüz nedir diye ya da bilgi verir misin diye sormuş bir kardeşimiz. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bildiğimiz gibi bir mezarlığın, kabristanın yanından geçerken iki tane kabre dikkatlice bakarak yoğunlaşmış ve yanındaki sahabilere şöyle buyurmuş: şu iki kabirdeki kişiler şu anda sıkıntı çekiyor, azap görüyor buyurmuş. Çok önemli şeyden dolayı da değil demiş. Birisi kadınmış mezarda olanın, diğeri erkek. Kısaca kadın dedikoduyu çok seviyormuş. Birinden aldığı lafı diğerine, diğerinden aldığını öbürüne getirip götürme şeklinde dedikoducu hali varmış. Gıybetçi hali varmış kadının. Ve bundan dolayı şu anda kabrinde sıkıntı çekiyor demiş Peygamberimiz. Azap görüyor. Erkeğe gelince temizliğe dikkat etmeyen bir hali olduğu bu erkeğin birini Allah Resulü tarafından bildiriliyor. İşte idrarını özellikle ayakta yapıyormuş. Sıçrantılar paçalarına falan neyse oluyor ve namazını böyle kılıyormuş. Tabii ki namaz bozulmuyor belki ama ayakta idrarını yaptığı için üzerine sıçrantılar geliyor ve bir kerahat durumu ortaya çıkıyor. Namazın fazileti ecri azalıyor ve kabirde de böyle bir sıkıntıya sebep oluyor. Allah Resulü'nün ifadesine göre, buyurduğuna göre. Şimdi böyle olunca demek ki her ne kadar namazımızı bozmasa bile idrar sıçrantıları, paçalarımıza falan bu gibi kirliliklerin bulaşması namazımızın faziletini azaltıyor ve belki bizim kabirde ve belki daha sonra da sıkıntıya düşmemize sebep olan hal olarak zikrediliyor. Şimdi buna, bu duruma göre üzerimize sıçrantının olmaması kısaca için tedbir almak. Bu tedbirde tabii ki tuvaletlerde olduğu gibi oturarak temizliğin yapılması, küçük abdestin bozulması asıl olmakla birlikte günümüzde ayakta olmakla beraber bir takım modern tuvaletlerde ya da topluma açık olan yerlerde tek kişinin küçük abdestini bozabileceği hazneler yapılmış durumda. Dolayısıyla ayakta olsa da yere idrar sıçrantısı olacak şekilde bir yayılma olmadığı için günümüzün bu gibi yerlerinde temizliğe dikkat etmek mümkün oluyor. Temizliğe dikkat etmek mümkün olunca da bir kimse tabii ki bu gibi yerlerdeki herhangi bir idrar sıçrantısından dolayı vebalin olmaması gerekir. Yani sıçrantı zaten söz konusu burada olmadığını tecrübeyle görülebiliyor. Şimdi burada bazıları şunu söylüyorlar. Efendim ayakta olunca daha sonra idrar kalıntısı söz konusu olabilir diyorlar. Tabi bunun tedbirinde alma imkanı var. Orada biraz bekleme, kendi tecrübemize göre hareket etme tecrübe şeyleri değerlendirilebilir. Yani kısaca temizlik meydana gelecek şekilde küçük abdestimizi bozabiliyorsak bu gibi yerlerde ayakta olması Peygamber Efendimizin o paçalarına sıçrantı olan hadisiyle bağlantılı olmaması gerekir. Yani sahabe döneminde ayaktayken olanla bugün ayakta olan, tuvaletlerin önüne konan tek kişilik küçük abdestle alakalı olanların birbirine farklı olması gerekir. Günümüzdekiler söylediğimiz gibi temizliği sağlayacak nitelikte yapılmış. Özellikle yukarıdan akıtılan su sebebiyle istibra dediğimiz temizlik yapma imkanı da var. Su kullanma imkanı da sağlanmış çok yerlerde. Bu yönüyle de bunun temizlik bakımından uygun olduğunu söyleyebiliyoruz. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, gusül abdesti sırasında namaz abdestini bozacak bir durum olursa namaz kılabilmek için tekrar abdest almak gerekir mi diye sormuş. Şimdi gusül abdestinin içinde arasında tabii ki bir zarar vermez. Ama gusül abdesti bittikten sonra abdesti bozan bir hal meydana gelmişse ve biz bu durumda çıkıp da giyinmişsek abdestli sayılmayız tabii ki. Yani namaz abdestli sayılmayız daha doğrusu. Gusül tamamlandı. Ağzımıza burnumuza su verdik, temizledik. Bütün bedeni yıkadık, gusül olayı bitti. Tamamlandı. Ancak banyodan dışarı çıkmadan diyelim küçük abdest bozma yoluyla abdest bozuldu ve o şekilde dışarı çıktık, giyindik diyelim. gusül bittikten sonra olan bu abdestin bozulması yalnız namaz abdestini bozar. Guslü bozmaz. Çünkü gusül tamamlandı, o konu kapandı. Ondan sonraki abdestin bozulması namaz abdestini bozmak anlamına gelir ve yeniden namaz abdesti almak gerekir. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazımdır. Başka bir kardeşimiz, hocam diyor, gusül abdesti hangi durumlarda alınır? Şimdi bir defa şehvetle meni gelmesi, bildiğimiz gibi ya cinsel eşiyle cinsel ilişkiye girme veya hamamcı olma diye tabir edilen uykusundaki şehvetle meninin gelmesi durumları boy abdestini gerektiriyor. Yine mesela bayanlarda hayız ve nifasın sona ermesi durumunda boy abdesti gerekiyor. Bir de cenazeye gusül abdesti aldırmakta kifai farzlardan sayılıyor. Yani İslam toplumunun üzerine bir cenaze varsa orta yerde buna boy abdesti aldırmak farz hükmünde oluyor. Kime? İslam toplumuna. O mahallede, o köyde herkesin üzerine farz-ı kifai olarak gerekli oluyor. Eğer ihmal edilir, hiç cenaze yıkanmadan gömelim denirse o belde halkı bundan sorumlu olur denmiş. Yani imkanlar el verdiği halde ihmalcilik sebebiyle bir cenaze hiç yıkanmadan gömülmek istenirse o belde halkı hepsi bundan sorumlu olur denmiş. Ama bunu birileri, ailesi özellikle yakınları bildiğimiz gibi günümüzde cenaze yıkama yoluyla yerine getirir ve cenazede gusül abdesti aldırılmış olarak kabire konulmuş olur. Bu duruma göre üç halde demek ki boy abdesti gerekiyor. Şehvetlemenin gelmesi, hayız ve nifaz durumundaki bayanların bu durumların sona ermesi, bir de cenazeye gusül abdesti aldırılması durumlarında farz kuvvetinde boy abdesti gerekiyor. Başka bir kardeşimiz, hocam boy abdesti aldıktan sonra diyor, kişiden meninin çıkması halinde yeniden gusül yapma gerekir mi? Şimdi bir kimse boy abdestini aldı diyelim. Ağzına burnuna su verdi, temizledi. Bütün bedenini sabunla yıkadı. Gusül abdesti tamamlandı, o konu kapandı. Banyodan dışarı çıkmadan şehvetsiz de olsa, zaten şehvetle gelirse yeniden boy abdesti alacağına şüphe yok. Hiç şehvet söz konusu olmadan yeniden meni geldi mesela. Şehvetle olmadığı halde meni akıntısı meydana geldi. Acaba bundan sonrasında boy abdestini yenilemek mi gerekir? Sadece namaz abdesti almak mı lazımdır? Bu konuda iki görüş var. İmam-ı Azam'la İmam Muhammed'e göre yeniden gusül gerekiyor. Neden? Çünkü öyle anlaşılıyor ki bu kardeşimizin asıl şehvetle gelen menisi tam çıkmamış. Bir kısmı geride kalmış veya dışarı çıkamamış. Dolayısıyla asıl meninin gelişi boy abdesti aldıktan sonraki süreçte söz konusu oluyor demiş iki imam Hanefi mezhebinden. Böyle bir durumda bu kardeşimizin tekrar geri banyoya dönüp boy abdesti alması gerekir demiş Hanefi mezhebinde iki imam. Fakat imamı Ebu Yusuf demiş bu boy abdesti alınmış, konu bitmiş. Kişi temiz hale gelmiş. Ondan sonraki meni gelmesi şehvetsiz olduğu için sadece abdesti bozar demiş. Bu vedi hükmünde gibi değerlendirmiş İmam Ebu Yusuf. Bildiğimiz gibi bir mezi var. Kişiden beyaz sıvı halinde gelen, cinsel organından gelen bir sıvı. Bir vedi denilen beyaz sıvı var, meniye benzeyen ama şehvetsiz, akıntı halinde gelen, özellikle bel soğukluğu veya yüksek yerden atlama, sıçrama gibi durumlarda bir kimseden beyaz meniye benzeyen bir akıntı gelebilir. Yani kalın bir akıntıdır ama şehvetsiz gelmiştir mesela. Bunun abdesti bozduğu kabul ediliyor genelde. Yani mezi de, ince beyaz sıvı da, vedi denilen kalın beyaz sıvı da şehvetsiz geldiği zaman genelde abdesti bozduğu kabul ediliyor. İmam Ebu Yusuf buradan hareket ederek bu sadece demiş namaz abdestini bozar. Bu şekil banyodan çıkan kişi namaz abdesti alınca yeterli olur demiş. Fakat Ebu Hanife ile İmam Muhammed, Hanife mezhebinin iki imam, buradaki beyaz akıntıyı vediye değil de meniye benzetmiş, meninin devamı olarak değerlendirmişler. Bu da dikkat edilirse bir öncesinde zaten ya ihtilam olma var veya eşiyle bir araya gelme söz konusu banyo yapan kişinin. Demek ki orada bir eksiklik kalmış. Bu eksiklik banyo yaptıktan sonra ortaya çıkıyor. Öyleyse gusül abdestini yenilemek gerekiyor demiş iki İmam Hanefi mezhebinde. Demek ki sağlam olan böyle bir durum olduysa dönüp yeniden banyo yapmak daha sağlıklı görünüyor. Ama acele hallerde İmam Ebu Yusuf'un içtihadıyla hareket ederek bu vedidir. Benim zaten işte bel soğukluğu veya üşütmeden dolayı veya sporcuysa yüksek atlamalardan dolayı falan zaman zaman vedi denilen beyaz sıvı gelebiliyor. Bu da onlardan birisidir kanaatindeyse belki Ebu Yusuf'un içtihadıyla da amel etme durumu olabilir. Efendim burada sohbetimiz noktalarken hepinize hayırlı günler dileriz. Hoşça kalınız.